Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor. Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. 3 Aralık 2018 Pazartesi günündeyiz. Eksen'le karşınızdayız. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Ben Ceyda Karan. Önümüzdeki dakikalarda hafta sonu biriken gündemi size özetlemeye çalışacağım ki G20 zirvesi vardı Arjantin'de. Liderler orada buluştu. Renkli manzaralar da yaşandı. Sonuç bildirisi de çıktı ama asıl tabii herkesin kendi gündemi vardı. Türkiye açısından Suudi Veliaht Prensi'nin Kaşıkçı cinayeti üzerinden bu zirvede tecrit edilmesi belki öne çıkan bir unsur olabilirdi. Ama pek öyle olmuş gibi gözükmüyor. Elbette bu cinayet yüzünden dünya kamuoyu Veliaht Prens'e tepkiliydi. Liderlerse pek öyle bir manzara çizmediler. Detaylarını aktarmaya çalışacağım önümüzdeki dakikalarda. Amerika-Rusya ilişkileri açısından Trump'la Putin'in zirvesi bekleniyordu. Trump iptal etti. Ayaküstü hep görüşmeler oldu. Türkiye lideriyle, Cumhurbaşkanı'yla görüşmesini de iptal etmişti. Ama sonra 50 dakikalık da bir görüşme yapıldı Türk-Amerikan ilişkilerinden de. Çok da detay çıkmadı ama önümüzdeki günlerde belki daha netleşecek. Böyle yoğunluklu bir gündem vardı. Ukrayna Rusya arasındaki Kerç meselesi, Putin'in temasları, Amerika-Çin görüşmesi, zirvesi diyelim. Liderler buluştular, Donald Trump buluştu. Ve daha sonra da tabii ki Baba Bush'un ölümü, 41. başkanı Amerika'nın. Onun üzerinden de geri döndü, ulusal yası ilan edildiği için. Böyle kalabalık bir gündem vardı. Fransa'da protesto gösterileri, Kasım ayının son 2 haftasında yoğunlaşan protesto gösterileri gündeme damgasını vurdu. Emmanuel Macron zirvedeydi ama ülkesinde isyan hali var. Paris yanıyor adeta. Adeta bir isyan var. Sarı yelekliler aşırı sağcı mı, sağcıların isyanı mı değil mi? Pek çok tartışma dönüyor Fransa'daki gelişmeler üzerinden. Biraz bugün buna bakacağız. Önümüzdeki günlerde zaten G20'nin sonuçlarını tartışacağız ama Fransa'da birikti biraz, onu belirtmek lazım. Paris'e bağlanacağız. Akademisyen Alican Taylay ile konuşacağız. Kendisinin 1+1 forumda bir makalesi, uzun bir makalesi yayınlandı. Taşları yerine oturmakta faydalı bir makale olduğunu belirteyim. Kendisiyle konuşacağız. Kim bu sarı yelekler? Ne oluyor aslında Fransa'da? Neye isyan ediliyor? Anlamaya çalışacağız birlikte. Frekanslarımızı tekrarlayalım başlamadan. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Ayrıca Sputnik Türkiye'nin web sitesinden cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulamasından bizi dinleyebilirsiniz. Akşama da 11 ile 12 arasında tekrarımız var kaçıranlar için. Başlayalım Eksen'e. Evet, Arjantin'deki G20 zirvesi protesto gösterileri altında toplandı. 40 milyon dolara mal oldu. Arjantin'de Mauricio Macri'nin neoliberal politikaları açısından halk nezdinde çok da gözde olmadığını belirtmek gerekiyor. Ama G7 liderler zirvesine de başarıyla ev sahipliği yapmış durumda. Ya her ne kadar halka Buenos Aires'te düzenlendi zirve, terk edin şehrinizi gibi şeyler de söylense de büyük tartışmalar arasında çok çok büyük bir kriz göstericiler manasında çıkmadan sonuçlandı. Zirvenin sonuç bildirisinde de aslında pek bütün G20 zirvelerinde olduğu gibi asıl belki ikili temaslar daha önemli. Amerika'ya rağmen iklim anlaşması, Paris Anlaşması'nın uygulanmaya devam edilmesi, Dünya Ticaret Örgütü'nün reforme edilmesi vurgularıyla sona erdi. En önemli başlık 2019'da Japonya G20'ye liderler zirvesine ev sahipliği yapacak ama 2020'de Suudi Arabistan'a verildi. Çok dikkat çekiciydi çünkü zirvede Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, kısa adıyla MBS'de vardı. Liderlerin kendisine yaklaşımı, tavrı çok tartışıldı, konuşuldu. Sosyal medyanın ana baş gündemiydi. Öncesinde Arjantinli savcılar soruşturma başlatmıştı. Elçiliğe taşındı Muhammed Bin Salman. Başına hani evrensel tutuklama ilkesinden hareketle bir şey yapılabilir mi diye. Ama bir şey olmadı nitekim. Amerikan medyası çok yazdı çizdi, işte danışmanlarına kendisinin bizzat mesajlar yolladığı Kaşıkçı cinayeti sırasında gibi Amerikan medyasında şimdiye kadar aslında çıkmış şeyler tekrarlandı. Britanya Başbakanı Theresa May görüştü kendisiyle, Muhammed Bin Salman'la. Macron görüştü. Ve özellikle de aralarındaki konuşma dikkat çekti. Beni hiç dinlemedin ifadeleri kameralara, mikrofonlara yakalandı Macron. Muhammed Bin Salman'a beni hiç dinlemedin ki derken. Tabii ki dinledim, üstesinden geleceğim diye yanıt verdi. Macron'un da son olarak ben sözümün arkasındayım dediği işitildi. Macron da kendi ülkesinde zorda, Muhammed Bin Salman'la böyle bir diyalog yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tokalaşarak, böyle şak şak tokalaşarak samimi pozlar vermesi de bir başka tartışma konusu oldu. Ve daha sonra da tabii Kremlin'den de açıklama yapıldı bu konuyla ilgili, ilişkilerin iyi olduğu, Suudi Arabistan Rusya arasındaki ilişkilerin iyi olduğu, Kaşıkçı meselesi konusunda da Suudi Arabistan'ın soruşturma yürüttüğü vurgusunu yaptı, açıklamasını yaptı Dimitri Peskov. Suya sabuna dokunmaz bir tutum ama daha önce de bir iddialı tavır takınmamıştı. Rusya zaten başından beri başka ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesini benimsediğini belirten bir ülke. Suudi Arabistan'la da en son Suudi Arabistan'ın Rusya'ya 2 milyar dolarlık yatırım yapacağı açıklaması da dikkat çekici idi. Sonra da Moritanya'ya gitti. Suudi Veliaht Prensi hala bir kısım, Amerika'da da bazı kesimler tarafından reformcu olarak sunulmaya devam ediliyor. Mısır Kıpti Kilisesi bu arada Suudi Arabistan'da ilk kez ayin düzenledi. Dikkat çekici bir gelişmeydi bu. Katar, Suudi Arabistan gerilimi de burada tartışılırken, Katar'ın bir not olarak 2019 Ocağı'ndan itibaren OPEC'ten çekilme kararı aldığını açıklayalım. Gerçi OPEC petrol üreticilerinin birliği ve en küçük üreticisi 600 bin varille Katar. Daha çok doğalgaz Katar'ın asıl ürünü ama 57 yıldır üyesiydi OPEC'in. 57 sene sonra ayrılacak. 6 Aralık'ta da OPEC toplantısı var. Bu Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki en büyük üreticiler, bu OPEC meselesi petrol fiyatları da önem taşıyordu. Katar'ın sürpriz olarak böyle bir açıklaması geldi. Teknik stratejik değişim, politik bir motivasyonu yok dedi Katar Enerji Bakanı yaptığı açıklamada. Ki Suudi Arabistan'ın başını çektiği blok tecrit uyguluyor Katar'a. Özellikle Katar Türkiye karşı bir aynı safta, Suudi Arabistan karşı safta. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaşıkçı konusunda aslında Türkiye'nin çok da başarı kaydettiği söylenemez bu zirvede herhalde. Dönüşte uçakta yaptığı açıklamalar var. Basın toplantısını aktaracağım ama Kaşıkçı konusunda gerekirse uluslararası yargıyı ayağa kaldırırız. Birleşmiş Milletleri devreye sokacağız. Toplantıda meseleyi açmaya çalıştık ama olmadı, konuşulamadı gibi açıklamaları oldu. Yuvarlak masada ciddi manada yer bulamamış çünkü. Sağa sola kıvırmayın diye mesaj da verdi Cumhurbaşkanı. Ancak uluslararası toplum bu şeylere pek müsaade etmiyor. Öyle gözüküyor. Güç mücadelesi gibi aslında ve çok da sonu gelmiyor. Tabii Cemal Kaşıkçı kim vurduya gitmiş durumda. Belki fail belli ama kimsenin bir şey yapamadığı bir resim var. İşte konuşmaları bu arada sızdırılmıştı, WhatsApp'tan aktarmıştım size. İsrailli şirket, ona dava açan aktivistler de var. Bakalım ne elde edecekler. Putin-Trump görüşmesi olmadı. Rusya'nın beklentisiydi bu ama Putin vazgeçmek durumunda kaldı. Aktarmıştım Cuma günü size. Aslında içeride avukatı Michael Cohen'in Mueller soruşturmasında Trump'ın azlini isteyen Amerika'nın devlet kanadının eline yeni aygıtlar vermesi. Doğrudan Trump'a hala hedef alamıyorlar ama özellikle Rusya ile ilişkiler üzerinden bir sıkıştırmaca var. Bunun iptale sebebiyet verdiği görüşü hakim gözüküyor uzmanlarda. Ushakov, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı, Putin-Trump görüşmesi olmadı ama bizimle temasa geçti Amerikalılar, Beyaz Saray temsilcileri dedi. Gelecek yıl bir araya gelebilirler ama daha acil konular var iki ülke arasında. O yüzden geri bir araya gelinmesi gerekli vurgusu yaptılar. Putin Macron'la görüştü, Merkel'le görüştü. Özellikle Ukrayna'yla Kerç Boğazı'nda geçen hafta deşmiştik o meseleyi. O krize dair bilgilendirdi. Ukrayna'nın provokasyonunu olarak görüyor Rusya bütün olup bitenleri. Ama Trump'la görüşemedi. Kerç'le ilgili Trump'ın sorularını ayaküstü görüştüler. İki kelimeyle yanıtladım. O yetişkin biri dedim, dedi. Kendi fikirleri var. Benim de kendi fikirlerim var. Karadeniz'de olanlarla ilgili soruları iki kelimeyle yanıtladım diye izah etmiş Trump'la görüşmesine dair. Tabii Amerikan yönetiminde Putin'e dair bir huysuzluk olduğunu da belirtmek gerekiyor. Çılgın köpek lakaplı Pentagon şefi Mattis, Putin için yavaş öğrenen ve Amerika'nın güvenemeyeceği bir lider demiş Rusya lideri için. Bakalım bir zirve gerçekleşecek mi, gerçekleşebilecek mi göreceğiz ama Baba Bush öldü, 41. Cumhurbaşkanı Amerika'nın. 94 yaşında Teksas'ta hayatını yitirdi ve Bush da G20 zirvesi vesilesiyle Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le zirvede buluştu. Ticari gümrük vergileri konusunda 90 günlük ateşkes kararına iki ülke vardılar. Gümrük vergilerini habire arttırmışlardı. Adeta bir ticaret savaşına tutuşmuşlardı. Bir de Meksika ve Kanada'yla bir anlaşma imzaladılar. İmza törenine ev sahipliği yaptılar. Yeni NAFTA diye anılan bir anlaşma bu. Bakalım neler çıkacak içerisinden. Ardından da cenaze törenine Baba Bush'un katılmak üzere ülkesine döndü. Trump Erdoğan'la da görüştü. İlk başta ayaküstü deniyordu. 50 dakikalık bir görüşme yapıldı. Çok da detay yok aslında ama Türk-Amerikan ilişkilerinden başlıklar var. Cumhurbaşkanı'nın aktardığı kadarıyla biliyoruz aslında. Putin, Rusya lideri Erdoğan'la görüştü. Hemen bir saat eşleştirmesi yapıldı. Aslında çok da belli değildi. Suriye vurgusu öne çıktı. Özellikle toplantı sırasında yuvarlak masada da Putin'in Halep'teki kimyasal saldırının cezasız bırakılmaması ve cihatçı grupların temizlenmesi vurgusu öne çıkmıştı. Sonra Sergey Lavrov bu görüşmeye dair, Putin-Erdoğan görüşmesine dair Rusya Dışişleri Bakanı, İdlib Anlaşması'nı uygulamaya yönelik adımlar üzerinde Türkiye ile Rusya'nın anlaştığını vurguladı. Özellikle Amerika'nın Fırat'ın doğusunda devlet benzeri yapılar kurmaya çalıştığı ikazında bulundu. Yine Ukrayna-Kerç krizini de Türkiye ile ele aldıkları anlaşılıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de görüşmeyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte diyalog için her fırsatı değerlendiriyoruz vurgusu yaptı. Tabii Ukrayna Rusya'nın derdi. Almanya ile temaslarda da bunu ele aldılar. Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Kerç Boğazı'ndaki gerilimin aslında Ukrayna'nın Almanya'yı savaşa çekme çabasının ürünü olduğu saptaması çok dikkat çekiciydi. Bu kriz dinmiş değil. NATO'dan yardım isteyen bir Poroshenko yönetimi var Ukrayna'da ama pek de umduklarını bulacak gibi gözükmüyorlar. Evet, Suriye'ye dönersek Rusya-Türkiye arasında çok da örtüşmüyor Suriye politikaları ama örtüştürülmeye çalışılıyor, öyle diyelim. Rus uzmanlar özellikle Kürt sorunu konusunda ortak formül Türkiye ile Rusya'nın geliştirmesi gerektiğini vurguluyorlar. Cumhurbaşkanı da basın toplantısı düzenlediğinde yine pek çok başlığa değindi. Rusya ile vizelerin tamamen kaldırılmasını talep ettiklerini söyledi. İstanbul Havalimanı projesi. Liderler çok ilgilenmemiştir herhalde bununla. Türk akımı, bakıyorum Cumhurbaşkanı'nın mesajlarına. Mülteci kamplarına insanları göndermedik. Somut başlık arıyorum aslında ama G20 ile ilgili pek yok galiba. Suriyeli mülteciler için verdiği sözleri tutmadı. Dünya ticaretinde yıkıcı adımlar yerine sağduyu istemiş Cumhurbaşkanı. Evet. Amerika'nın PKK'ya, YPG'ye binlerce tır silah vermesinden yakınmış. Yemen krizine acil çözüm gerektiğini söylemiş. Evet, daha çok Kaşıkçı cinayeti. Sadece Türkiye'nin cinayeti değildir demiş. Amerika ile Türkiye ilişkilerinin stratejik ortaklık olduğunu söylemiş. Enteresan. Evet, Rutte ile görüşmüş Hollanda başbakanıyla vesaire. Tabii Cumhurbaşkanı Amerika ile Türkiye ilişkilerinin stratejik olduğunu söylüyor ama ABD'den Türkiye'ye Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin yeni başkanı James Inhofe'dan ikaz geldi. Rusya ile Batı arasında bir tercih yapması gerektiğini söyledi. Eğer F-35 savaş jetleri programında kalmak istiyorsa S-400 füze savunma sisteminden vazgeçmesi gerektiğini açıkça dile getirmiş Bloomberg'e yaptığı açıklamada ki Pentagon'un S-400 alternatif paket hazırladığı Türkiye'ye raporu var. Bu konuda anlatmıştım geçen hafta size. Sızmıştı raporun parçaları. Başka şeyler de satmayabilirler Türkiye'ye diye. Bugün Rusya medyasında Aydın Sezer'in ikazıyla sosyal medyadan gördüm. Amerikalılar Türkiye'nin atak helikopterleri T-129 Pakistan'a vermeleri gereken 6 aylık gecikme olmuş. Çünkü motorları yerli diyoruz ama motorları Amerika'dan geliyor. Amerikalılar da Türkiye'ye motorları göndermemişler. Demek ki yerli üretimse hakikaten yerli üretim olması lazım. Motorunu başka yerden aldığınız zaman böyle teslim edemez hale geliyorsunuz. Harbi hakiki bir yerli üretim kurmak gerektiği anlaşılıyor. Evet, vaktim azalıyor. Amerika'nın 5. filo komutanı Bahreyn'de ölü bulundu. Scott Sterney'nin ölü bulunması haberleri vardı. Gizemli bir cinayet, daha doğrusu gizemli bir ölüm diyelim, cinayet mi değil mi henüz bilmiyorlar. Pompeo yine Amerikan Dışişleri Bakanı İran'ı balistik füze denemeleri üzerinden BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlalle suçladı. 2231 sayılı kararı ihlal ediyor dedi ama bu karar denemeleri nükleer başlık taşımasına karşı bir karar. Tek başına denemeleri yasaklayan men eden bir karar değil. Evet, Fransa sarı yelekliler yine sokaklardaydı. Hakikaten bir günde 263 yaralı, 630 gözaltı. Fransa İçişleri Bakanlığı ortalık birbirine girdi. Sosyal medyadan, televizyonlardan bütün dünya gösterileri izledi. 110 binlerce insan katıldı. Yaralılar var. 2 ya da 3 ölü diye de gördüm ben ayrıca. 1000'e yakın yaralı. OHAL seçeneğini masaya koydu Emmanuel Macron. Mehter Marşı, Osmanlı sarı yeleklileri de çıktı Paris'te bu arada. Sosyal medyaya görüntüleri yansıdı. Ve Macron şimdi talimat vermiş sarı yeleklilerle görüşün diye ama kim kiminle görüşecek orası belli değil. 17 Kasım'dan bu yana giderek sertleşiyor. Meclisin feshetmesini Le Pen önermiş durumda. Sarı yelekliler için daha ziyade Le Pen'in tabanı deniliyor. Küçük burjuva, esnaf kesimi deniliyor ama bu hafta sonu özellikle, geçen hafta sonu da benzer olduğu söyleniyor. Sendikalar ve öğrenciler de katılım sağlamış vaziyetteler. Programın ikinci yarısında birazdan konuğumuzla konuşacağız. Paris'e bağlanacağız. Alican Taylay'a soracağız bütün bunları. Polisin orantısız şiddet kullanımı Gezi ile kıyaslamalar eşliğinde Türkiye'de de çok tartışılıyor. Macron'un meşhur 2016'da bir de omlet kafasına yumurta yediği videosu vardı. O da dolaşıma sürüldü. Macron hakikaten zor durumda. Bu arada Türkiye'den de seyahat uyarısı geldi Fransa'ya. Onu da belirtmek gerekiyor. Belçika'ya da sıçramış vaziyette olaylar. Sarı yelekliler meselesi. Belçika sokakları da hafta sonu karışıktı. Tabii Fransa'daki gibi değil. Sadece Paris değil, Fransa'da 33 kentten bahsediliyor. Böyle bir gelişme. Evet, Almanya'da İslam konferansında sunulan bir büfe tartışma konusu olmuş. Domuz eti de yer almış. Başka etler de var tabii ki. Ve kızmışlar katılımcılar, gazeteciler vesaire, nasıl olur diye, nasıl helal olmaz diye. Almanya'da ya haklısınız ama başkaları da var. Çeşitliliğin farkında olmak aynı zamanda farklı alışkanlıkları da gözetmek demektir diye Almanya'dan açıklama gelmiş. Yani siz domuz eti yemiyor olabilirsiniz ama başkaları yemek isteyebilir. Herkes sizin gibi davranmak zorunda değil mesajı da vermişler. Yine de dini duygular incitildiyse bundan üzüntü duyarız diye de eklemişler. Danimarka mültecileri 7 hektarlık ıssız Lindholm adasına kurulacak geri gönderme merkezinde toplayacakmış, toplama kararı almış. Aslında aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi'nin 2019 bütçe görüşmelerinde kısıtlama kararının çıkmasıyla da bağlantılı, bu gizlice yapmışlar bu görüşmeleri. Vapurla sağlanacak, yani adaya tıkacaklar göçmenleri. İspanya'da Endülüs seçimlerinde de bir aşırı sağ sürprizi var. 36 sene sonra ilk kez çoğunluğu elde etmiş sağ görüşlü partiler. Vox Partisi 12 milletvekili çıkartmış yerel parlamentoda. Tabii Sosyalist Parti birinci parti olmaya devam ediyor ama iktidarda kalması zorlaşmış vaziyette ve Sosyalist İşçi Partisi Endülüs bölgesi temsilcisi tüm demokratik güçleri aşırı sağı durdurmaya çağırmış. Tunus'ta da Nahda Hareketi, İslamcı Müslüman Kardeşler İhvancı Nahda Hareketi hakkında terör bağlantısı ithamıyla parti kapatma davası açılmaya hazırlanılıyor. Burada tabii 2013'te, Şubat 2013'te, 2014'te cinayetler olmuş. Laik siyasetçiler öldürülmüştü. Nahda hükümeti, koalisyon hükümeti özellikle Selefi grupları korumakla devrimi koruma güçleri adı altında İslamcı milisler oluşturmakla itham edilmişti. Nahda hareketinin bu suikastleri gizli örgütü aracılığıyla işlediği ithamları gündeme taşınıyor. İsrail'de Başbakan Netanyahu ile eşi rüşvet ve yolsuzluktan yargılanabilir, dava açılması yönünde İsrail polisi tavsiyede bulunmuş vaziyette. Evet, vaktim hakikaten azalmış durumda. Amerika'daki Meksika'yı son olarak vermek istiyorum size. Meksika'nın yeni devlet başkanı Manuel López Obrador yemin ederek göreve başladı. Sözünü tuttu. Kelepir uçağı, başkanlık uçağını satışa çıkartmıştı. Havalimanı projesini durdurmuştu. Çünkü böyle şeyler yapacak paramız yok diyor. Sarayı da halka açmış durumda. Halkçı bir yönetim kuracağı anlaşılıyor şimdiden Meksika liderinin. Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Arjantin'den sonra Paraguay'a ilk kez Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ziyarette bulunduğunun bilgisini de vereyim size. Son olarak Güney Kore'de ilk 5G'li görüntülü arama gerçekleştirilmiş. Test amaçlı ilk ticari bağlantıyı hayata geçirip video görüşmesi gerçekleştirilmiş. Teknolojiden de böyle bir başlık var. Efendim bir ara verelim, Zaz'dan Le Passant'ı dinleyelim. Az sonra Alican Tayla ile birlikte Paris'i konuşacağız, Fransa'yı konuşacağız, isyan günlerini konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps léger. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fait. Le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce moi rêvé. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Shadaya. Chaque mois se joue dans des cycles différents. C'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose, l'histoire se confonde et s'attire irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits. Et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Alican Tayla var. İnalko Enstitüsü'nden akademisyen. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk.
Teşekkürler katıldığınız için. Fransa epeydir, birkaç haftadır protesto gösterileriyle sarsılıyor ve Türkiye'de de çok konuşuluyor. Bir türlü de teskin olmuyor. Hem Gezi olaylarıyla paralellikler kuruluyor, hem de aslında ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor herkes. Dünya basınında da manşetlerde, ancak bir göçmen meselesi üzerinden Avrupa'da çok ciddi sıkıntılı durumlar olduğunu uzun süredir tartışıyoruz. Aşırı sağın yükselişi de tartışılırken, bu olaylarda ana rolü oynayan sarı yeleklilerde müthiş bir tartışma yarattı. Kimdir bunlar diye. 1+1 forumda çok kapsamlı, detaylı bir yazınız oldu sizin. Bu Fransa hangi Fransa diye. Öncelikle bu soruyu sorarak, sarı yelekleri katarak da tabii ki başlamak istiyorum. Nasıl, Fransa'da neler oluyor? Bu nasıl bir Fransa? Devrimin Fransa'sı mı konuşuyor? Böyle başlayalım.
Tabii bu soru müthiş kapsamlı bir soru.
Evet.
Zaten yanlış hatırlamıyorsam o yazıya da biraz öyle girmiştim.
Evet.
Bu sarı yeleklilerin kim olduğu sorusu aslında bize sadece eylemlere katılanların kim olduğunu değil, genel olarak sadece Fransa'da da değil, Avrupa'nın çok büyük bir kesimine, hatta Batı demokrasileri diyelim tırnak içinde, çok büyük bir kesime yayılmış genel bir öfke, memnuniyetsizlik, genel düzene güvenin artık neredeyse yok olması söz konusu. Bunu da bize açıklayan birçok anahtar sunuyor. Sarı yeleklilerin o yüzden zaten kim olduğunu anlamak çok mümkün değil. Ben de sağda solda görüyorum. Kimisi esas olarak aşırı sağcılar diyor. Kimisi sadece sosyoekonomik bir realite üzerinden alt gelirliler mesela diyerek açıklamaya çalışıyor. Bunların hepsi yetersiz. Çünkü belki de ilk defa son yıllarda yani kelimenin gerçek anlamıyla bir halk hareketiyle karşı karşıyayız. Halk hareketi de ne demek? İçinde solcusu da olan, sağcısı da olan, hiç politize olmayan kesimleri de olan, fakat sonuç olarak mevcut düzene karşı halkın hissiyatının büyük çoğunluğunu oluşturan bir kitle söz konusu.
Hı hı.
O yüzden mesela en son ben bu sabah yeni yapılmış anketlerin sonuçlarını gördüm. Tabii çok sayıda anket sürekli düzenlenip duruyor Fransa'da. Bunların hepsi ne kadar gerçeği yansıtıyor, kestirmek güç. Böyle bir süreçte hata payı tabii yükseliyor anketlerde. Fakat hemen hemen bütün anketlerde ortalama olarak görüyoruz ki son şiddet olaylarına rağmen Fransız halkının %70 ila %80'i bu hareketi destekliyor.
Evet.
Böyle bir durumda da bu bir aşırı sağ hareketidir, sol hareketidir demek çok anlamlı değil. Tam tersine bunun arkasındaki genel buraya nasıl geldiğimizi açıklayan sebeplere bence
evet.
odaklanmak daha
Peki,
faydalı.
Peki o noktada tabii Macron herhalde önemli, ama Macron'dan öncesi de olsa gerek. Aslında ben mesela kendi hafızamı yokladığımda 2000'lerin başlarında artık Avrupa Birliği fikri çok gözde bir fikirken, 2000'lerin başlarından itibaren Fransa'da bir Le Pen olgusu vardı ve her seçimde iki tane kritik seçim var tabii orada. Çok da istemedikleri halde Le Pen'i engelleme yönünde verilen oylar söz konusu olmuştu. Macron'da bu artık hani en belki had safhaya ulaşan bir, aslında Macron'dan çok haz etmemek. Ben de Cumhuriyet'te yazmıştım Macron seçildiğinde. Yani bu neoliberal politikalarla Macron'un bir çözüm getireceği mümkün değil. Bunu da biliyorlar ama mecburen oy veriyorlar diye. Şimdi sendikalar sarı yeleklilere katılmıyorlar, öğrenciler katılmıyorlar. Fransa'da da böyle çok aslında böyle bir kültür var, protesto kültürü var. 68'den 68'lere uzanan, devrime uzanan ya da daha çok daha eski diyelim. Ama herkes bunun üzerinden bir aşırı sağ kulbu takıyor ama öbür tarafta da Macron'un neoliberal politikalarının Fransız halkının üstüne giydirilmesiyle alakalı bir şey olsa gerek. Ne görüyorsunuz? Bunun arkasında yatanları nasıl özetleyebiliriz?
Burada iki tane farklı nokta var. Biri tabii aşırı sağın yükselişine karşı neoliberal partilerin birer bütünleştirici, tırnak içinde Fransa'da bazı zamanlarda kullanılan tabiriyle cumhuriyetin kurtarıcısı olarak kabul ettirilip aslında neoliberal siyasetlerle kendisini hiç de özdeşleştirmeyen kitlelerden, büyük ölçüde de merkez solunu kastediyorum. Ve hatta kısmen hakiki sol ya da solun solu diyeceğimiz kitleler de mesela tabii Le Pen gibi aşırı sağ bir liderle ikinci turda karşılaşıldığında liberal sağa en azından bir kesimi ister istemez oy verdi. 2002'de ilk defa Fransa'da alıştığımız merkez sol ve merkez sağ partilerden olmayan bir aşırı sağ parti ilk defa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, şimdiki Marine Le Pen'in babası Jean-Marie Le Pen'di o zaman, ikinci tura çıkmıştı ve bu Fransa'nın o zamandan bu yana gelen yaklaşık 15-16 yıllık siyasetinde çok belirleyici ve travmatik bir rol oynadı. Bu da aslında ister istemez büyük ölçüde liberal düzene kısmen yarıyor. Çünkü daima aşırı sağ bir tür korkuluk işlevi görüyor ve eğer aşırı sağ faşizmi ve ırkçılığı istemiyorsanız, İçimizde bölünmek yerine, sol sağ tartışmalarına kapılmak yerine bütünleşelim ve bu bütünleşmeyi sağlayabilecek tek hareket de daima liberal, ultra liberal hatta, Macron örneğine oradan geleceğim, düzen partileri. Macron bunun tabii ki en çarpıcı örneği olmuş oldu. Çünkü Macron'u diğerlerinden ayıran ne? Macron öncesinde 2002'den bu yana yine de hep ya merkez soldan Sosyalist Parti, ya da merkez sağdan sağ parti adayları hep cumhurbaşkanlığı kazanmıştı. Macron ilk defa son seçimlerde bu iki harekette de ait olmadığını söyleyerek, ne solcuyum ne sağcıyım sloganıyla hatta belli bir kopuş sözü vererek, vaat ederek ve bunu da tabii ki karşısında özellikle ikinci turda Marine Le Pen'i bulduğu için yine kucaklayıcı bir üslupla kendisini sunmuş oldu. Fakat burada hem o kopuşun son derece yanıltıcı olduğunun altını çizmek lazım. Birincisi, bahsettiğimiz düzen sonuçta büyük ölçüde neoliberal bir düzen ve Macron daha önce Rothschild Bankası'nda hatta bir ortak olarak çalışıyordu. Bir kere düzenle bir kopuş olmadığı çok ortada. İkincisi, aday olmadan hemen önce François Hollande hükümetinin ekonomi bakanıydı. Yani ne solcu ne sağcı belki ama herhangi bir kopuş aslında tabii ki söz konusu değil. Ve bununla beraber Macron'un şunu da eklemek lazım. İlk turda aldığı oy oranı %24'tü. Ve bu yaklaşık %25'lik bir oy kullanmama oranı olan seçimlerde oldu. Yani kısacası Macron'un programına ilk turda gönül verip de oy veren Fransız seçmeninin oranı 5'te 1'in altında. Bunun üzerine Macron fakat ikinci turda aşırı sağa karşı toparlayıcı lider olarak iktidara geldi. Ve maalesef birçok ülkede gördüğümüz gibi bu kadar hassas bir tırnak içinde çoğunlukla iktidara gelmesine rağmen son derece sert ve iddialı reformları hatta parlamenter tartışmayı bile bypass ederek çok otoriter bir şekilde yürüttü. Ve bu reformları tabii ki de büyük ölçüde en varlıklı sınıfın işine gelen alt orta sınıfları ve alt sınıfları kötü etkileyen reformlar. Ve bu 1,5 yıl Fransa'nın Macron iktidara geldiğinden beri geçen 1,5 yılı bir dizi çok sert reforma sahne oldu. Bunların en ünlüleri, en çok konuşulanları belki de bir yandan servet vergisinin kaldırılması, bir yandan da iş hukukuna dair düzenlemelerle normal çalışanların işten çıkarılma yollarını kolaylaştıran reformlar oldu. Bu da haliyle, şimdi mazot vergisine yapılan zamma geleceğim, haliyle bu vergi başlamadan önce dahi orta sınıflarda ve alt sınıflarda kendilerine saygı gösterilmemesi, hatta tam tersine ikiyüzlü bir siyasetin kurbanı olma hissiyatı yaratmıştı. Zaten bu açıdan da mazot vergisine getirilen zam adeta herkesin söylediği tabirle bardağı taşıran son damla oldu. Çünkü belki de o alt orta sınıf kategorinin gündelik hayatına en fazla olumsuz etki eden reformlardan biriydi. Çünkü kabaca işine gitmek için her gün araba kullanmak zorunda olan bir kategoriden bahsediyoruz.
Burada tabii küçümseme de burada devreye giriyor. İşte Fransa'nın bir küçük burjuva ülkesi olmasından hareketle işte otomobil sevdalısı, esnaf, küçük burjuva. Bunlar sağcı, bunlar hani yani sendikalar ve öğrenciler başta uzak durdular çünkü kim olduklarını biliyorlar. Dünya çok heyecana kapılıyor. Burada işte daha sol değerleri, daha kapsayıcı değerleri şey yapabilir ama işte mesela siyahlara karşı, göçmenlere karşı olumsuz bakan bir kitle bu diye bir küçümseme, aşağılama ve bu doğru mu peki? Şuradan yola çıkarak da sormak istiyorum. Le Pen'in örneğin ben seçim sürecinde takip ettiğim kadarıyla söylüyorum, ekonomi programı daha sol bir ekonomi programıydı Macron'un ortaya koyduğundan. Yani nasıl oluyor da aşırı sağdan partiyi merkeze çekmeye çalışan bir lider olarak kendini elbette lanse etmişti. Öyle iddia etmişti. Siyah gençleri hatırlayalım, yanında dolaştırdığı siyahiler de vardı. Ama daha önemlisi de ekonomik programı bağlamında bunlar tartışıldı mı Fransa'da yeterince? Nasıl oluyor da böyle şeyler olabiliyor? Alternatif sağ diye bir şey çıkarttılar vesaire. Dolayısıyla buradan baktığımız zaman bu küçümseme doğru bir tavır mı?
Bir kere küçümseme, hele kitlesel halk hareketlerine karşı da benim şahsi görüşümce hiçbir zaman doğru bir tavır değil. Şimdi şeye gelelim. Sendikalar ve diğer sol örgütlerin, çünkü bu daha kısa, tepkisine gelelim sarı yeleklere. Sizin dediğiniz gibi en başında bir mesafe, bir temkin vardı. Zira herkes gibi aslında o kesim de ilk başta bu hareketin ne olduğunu, neyi temsil ettiğini anlamaya çalışıyordu. Ve bu sırada belli bir kesimin hor görüsü çok şiddetli bir şekilde özellikle sosyal medyada ifade buldu. Fakat bu tavır en azından sendikalar ve sol partiler nezdinde çok süratli bir şekilde değişti. Hatta ben yazıya da bunu 1+1 foruma yazdım, yazıya da koydum. Yazıyı yazmaya başladığım tarihle bitirdiğim tarih arasında bile, ki 1-2 gün geçmişti, çok fazla şey değişti. Çok hızlı olaylar evrilmekte. Ne zaman ki bunun aşağı Fransa denen tırnak içinde kitlenin hakiki bir halk hareketi, çok çok meşru taleplerle ortaya çıkmış bir öfkenin ifadesi olduğu anlaşıldı ki sendikaların ve sol partilerin tavırları değişti. Uzak durmaktan, mesafelik yaklaşmaktan başlayan tavır gittikçe, peki biz bu kitlelerle nasıl diyalog kurabiliriz? Belki bizimle aynı dünya öngörüsüne sahip olmasa dahi aynı şeyleri eleştirdiğimiz, aynı şeylere karşı öfkesini ifade eden kitleyle nasıl buluşabiliriz, bunun nasıl parçası olabiliriz şeklinde bir sorgulamaya evrildi. Ve mesela en son herkesin şiddet olaylarına özellikle odaklandığı Paris olaylarında geçtiğimiz cumartesi, kendinden çok fazla bahsedilmemiş olsa dahi sendikaların da bir yürüyüşü oldu, banliyölü gençlerin de yürüyüşü oldu, solcu öğrencilerin de yürüyüşü oldu. Bunlar her koşulda sarı yelekler hareketiyle buluşmak zorunda değil tabii ki. Fakat desteğin kitleselleşmesi çok net olarak görülen bir faktör. Aşırı sağ gelince hakikaten de çok ironik ve son yılların belki de anlaması en önemli unsurlarından biri. Nasıl ki merkez sağ dediğimiz, özellikle Nicolas Sarkozy örneğinde Fransa'da çok iyi gördüğümüz merkez sağ denen siyasi hareket gittikçe söylemini ve temel taleplerini aşırı sağa doğru kaydırdıkça, bazı aşırı sağ hareketlerinin, Fransa'daki Le Pen hareketi de bunun bir parçası, en azından ekonomik söylemini nispeten o zamana kadar solun daha fazla savunduğu bir düzeye çektiğini görüyoruz.
Nerede? Bu neredeyse aşırı sağ ve radikal sol arasında bir çekişmeye, tartışmaya.
Zira Mélenchon'un önünü çektiği radikal sol hareketi Le Pen'in ekonomi programının adeta çalınmış olduğunu, yani hazırlamış olduğu, yıllardır savunduğu ekonomik programların apartılmış olduğunu iddia ettiler. Bu çok da yanlış bir şey değil. Çünkü iki durumda da bu partilerin tabanını oluşturabilecek potansiyele sahip kitle farklı dünya görüşlerine sahip olsa dahi mevcut adaletsiz düzeni eleştirdikleri noktada buluşuyorlar. Dolayısıyla buradan hareketle sorulması gereken soru artık karşıda kimin olduğu değil, Macron'un temsil ettiği düzen olduğu artık aşikarlaşmış bir şey. Fakat buna karşı önerilen düzenin ne olduğu. Dolayısıyla da sendikalar ve genç solcular hareketinin sarı yeleklilerle buluşma ihtimali, buluşma potansiyeli belki de Fransa'nın önümüzdeki birkaç yılında çok belirleyici olabilecek bir etken.
Bunun tartışılmaya başlaması da önemli herhalde. Çünkü şimdi Gezi'de de aynı şey tartışılmıştı. Macron mesela uzlaşma arasa bile kiminle görüşecek diye soruluyor. Lidersizlik bu renkli devrimlerin ya da renkli devrim süreçlerinin en önemli özelliği ama sol meseleye biraz daha kitleye öncülük etmek açısından bakar ya, hani siyasi talepleri şekillendirmek ve bir hedefe yönlendirmek bağlamında belki bu açıdan da bir faydası olabilir. Bu manada şunu da Gezi'yle çok kıyaslamalar yapılıyor. Türkiye'de de çok tartışılıyor. Gerek olayların kapsayıcılığı, genişliği, geniş halk yığınlarının işte evlerinde, apartman dairelerinde oturanların destek verdiği, sadece işte bir takım gruplar vesaire değil, kimsenin öncülük yapamadığı, hatta bu iyi bir şey diye de sunulmuştu vaktiyle. Gezi'yle kıyaslarsak eğer ve Gezi'deki tavırla da tabii ki Türk hükümetinin ve Fransız hükümetinin ve Macron'un tavrını ne görüyorsunuz?
Açıkçası temelde ben bu karşılaştırmaların çok taraftarı değilim. İlla kararlar karşılaştırılacak hiçbir ortak nokta olmadığı anlamına gelmiyor. Mesela en son söylediğiniz devletin bu hareketlere karşı tavrı tabii ki çok benzer. Ama bu sadece Fransa ve Türkiye özelinde değil. Geçtiğimiz 10 yıl içinde, belki 15-20 yıl hatta, genel olarak muhalif hareketlere, eylemlere, grevlere vesaire karşı devletlerin ve iktidarların tavırları, tepkileri eskisine göre çok daha sertleşti. Polis şiddeti de birçok yerde öne çıkarılıyor haklı olarak. Bu şiddeti, evet, böyle bir benzerlik var. Fakat bunun dışında çıkış noktasında benim hatırladığım, anladığım, bildiğim kadarıyla Gezi Hareketi'nin başlangıcında çok daha genç ve şehirli ve neredeyse varoluşsal taleplerin, yaşam hakkına dair, yaşam alanına dair taleplerin önde olduğunu görüyorduk. Buradaysa çok daha nispeten muhafazakar bir çoğunluğu olan daha alt bir sınıfın çok daha ekonomik ve gündelik hayata dair taleplerinin çıkış noktasında olduğunu görüyoruz. Ve bu bence yine de azımsanamayacak bir faktör. Şuradan karşılaştırmalar yapılıyor. İki grup, iki örnekte de kitlesellik öne çıkarılarak farklı ve birbirinden karışık grupların bir araya gelmesinden bahsediyor. Gezi'de bunun tabii ki belli durumlarda varlığını gördük. Fakat Gezi'nin ardından bu gruplar beraber siyasi bir dil üretti ve beraber tavır takınmaya devam ediyor mu, etmiyor mu? Bana öyle geliyor ki bu belki de kısa bir süre içinde çok öne çıkarılan, belki bir umut olarak öne çıkan, fakat sonradan devamlılığının aslında çok yaşanmadığı bir şey. Böyle bir bütünleşme en azından Gezi'nin sonrasında ben emin değilim ortada hala olduğundan. Buradaysa çok sosyoekonomik ve düzenin sadece Fransa'da değil, dünya düzeninde, özellikle Avrupa'da hakim olan neoliberal düzene karşı bir hareket olduğu için buradan ortak bir dil üremesi bana çok daha muhtemel gözüküyor. En azından somut koşullar icabında.
Evet. Peki bir de son olarak birkaç dakikamız daha var. Macron bu işten sağ çıkar mı? Yani Fransız siyasetindeki kargaşa düşünüldüğü zaman bir uzlaşma yoluna gidip toparlama şansı var mı? Bir de öyle bir öngörünüzü almak istiyorum buna yönelik.
Bu sorunun çok kısa cevap vermeye çalışacağım ama yine de iki cevabı var. Birincisi, Macron'un şahsi perspektifinden. Macron'un buradan sağ salim çıkması mümkün mü? Evet. Fakat yeniden seçilme ihtimali yüksek mi? Kesinlikle değil. Bir kere bu hareket başlamadan önce dahi Emmanuel Macron 50 yıllık Fransız, hatta 70 yıllık Fransız 5. Cumhuriyeti tarihinin memnuniyet oranı en düşük lideri olmuştu. Yani bugün Sarı Yelekliler Hareketi'nden bağımsız olarak Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanlığından memnun olan kitle çok çok çok ufak bir azınlık. Dolayısıyla bu açıdan bakarsak Macron'a bu hareket iyice, hatta belki de son darbeyi indirebilir. Ha, Macron istifa eder mi etmez mi? Ben çok şu anki durumda çok olanak vermiyorum. Bakanlıkta belki değişiklikler olabilir. Kim birçok kesim muhalefetten tekrar meclisin dağıtılıp yeni seçimler yapılmasını talep ediyor. Bu talebe nasıl cevap verilir bilemiyorum. Fakat esas burada faktör, evet Macron bu öfkenin hedefinde bulunan yüz bugün. Fakat yine de bu öfkenin dönmüş olduğu unsur çok daha genel olarak bugün Macron'un temsil ettiği, fakat dün François Hollande'ın temsil etmiş olduğu, yarın belki başka bir adayın temsil edecek olduğu neoliberal düzen. Bu düzen sarı yeleklilerin başlattığı ve gittikçe kitleselleşen bu hareket tarafından ciddi bir sekteye uğrar mı uğramaz mı? Bu çok daha uzun çapta sorulması gereken ve cevabı henüz çok belirsiz bir soru. Birkaç haftada değişebilecek bir şey değil. Buradan bir siyasi dil üretilmesi ve hakikaten kitlesel bir tartışma yaratacak hareketin doğması lazım. Onu kestirmek için de şu an belki biraz erken.
Erken. Peki çok çok teşekkür ediyoruz Alican Taylay'a değerlendirmeleri için. Fransa'yı takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Evet, Fransa'dan akademisyen, İNAKU Enstitüsü'nden akademisyen Alican Taylay'la Fransa'daki olayları değerlendirdik. Yarın görüşmek üzere. Fransa'da son dönemde belki eski protestolardan kalma ama yeniden popüler olan Pes Etmeyeceğiz Onlar Şabriye Rien, yanlış telaffuz etmeyin Fransa'yı ama bu şarkıyla veda edelim size. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF chômeurs ouvriers, paysans immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons les a crus. Démocratie fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché. C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus. Au fond y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure. Remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor. Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.